Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyaskop TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Eğitim Reformu Girişiminden Burcu Meltem Arık. Medyaskop'la ERG işbirliğiyle ekrana gelen Eğitim 360'ın bu bölümünde kutuplaşma ve eğitimi konuşacağız. İki değerli konuğumuz var bugün bizlerle. İlki Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Işık Tüzün ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emre Erdoğan. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok merhaba. Teşekkür ediyoruz. Ben ilk sorumu Emre Hoca'ya yönlendirmek isterim. Sizinle başlayalım. Kutuplaşma araştırması yapıyorsunuz. 2015, 2017 ve sonuncusu da 2020'de yürütülen temsili bir araştırma. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırması. Bu araştırmayla da vatandaşların birbirine ve siyasete bakışına dair detaylı bir resim çizmeyi hedeflediniz. Ama anladığımız kadarıyla da bunu sadece resmi görmek için değil, birlikte yaşamayı engelleyen ve Türkiye'nin demokrasisini kırılgan haline getiren kutuplaşma olgusunun önüne geçilmesi için de bir süreç ve bunun önlenmesi için de programlar, araçlar belirlemeyi öngördünüz. Bize bu araştırmanın amaçlarını 2015, 2017 ve 2020'de hangi alanlara bakıldığını, yıllara göre varsa değişimini, 2020 araştırmasının genel sonuçlarını açıklayabilir misiniz? Bu kutuplaşmanın Türkiye'de bu araştırma sonuçlarına göre boyutları neler ve bu boyutlar Türkiye'de toplumsal yaşama ve demokrasiye dair bize neler söylüyor?
Teşekkürler. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Şöyle diyeyim, 2015'te biz ilk Türkiye'de kutuplaşma araştırmasını, boyutlar araştırmasını çıkardığımızda amacımız varlığını göstermekti. Yani gündelik yaşamda bunu konuşuyorduk, kullanıyorduk ama sistematik olarak analiz edilen bir şey değildi. Bizim ilk amacımız bu oldu. 2015 araştırması da bunu biraz ortaya çıkardı. 2017 araştırması, 2015 ile 2017 arasında olan çok büyük kırılmaların yansımasını görmeye başlıyordu. 2020 araştırması ise hem pandemi sonrasında yapılması ve hem de son dönemdeki siyasi gelişmelerin yansımasını keşfetmek açısından bizim için önemliydi. Ama 2020 araştırmasında bizim yapmaya çalıştığımız şey sadece bir araştırma çalışması bulgularını sunmak değil, o araştırma çalışmasından bazı eylemlere dönüşebilecek fikirleri elde etmekte. Şimdi bu kutuplaşma dediğimiz şeyin tanımında da bir kutuplaşma var. Hatta şöyle söylüyoruz, iyi bir şey mi kötü bir şey mi, onda bir ayrışma oluşuyor. Bazıları için kutuplaşmanın iyi olduğunu söylüyorlar. Siyasal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyorlar. Sürekli önümüze gelen bir şey, ya 1950'lerde daha mı az kutuplaşmıştık ya da 1970'lerde daha mı az kutuplaşmıştık sorusu oluyor ama hep şunu yapıyoruz, o dönemde yapılmış bir ölçüm yok. Nasıl kutuplaşalım diye. Şimdi kutuplaşma ikinci olarak bir de küresel bir olay. Sadece Türkiye'de olan bir şey değil. 2015'te biz bunu başladığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ne marjinal olarak tartışılırken şu anda ana akımlaşmış bir durumda ve Amerika Birleşik Devletleri de kutuplaşmadan muzdarip olduğunu söylüyor. Burada kutuplaşmanın tanımları konusunda da bazı farklar olduğunu söyleyelim. Bir tanesi bildiğimiz siyasal kutuplaşma, yani sağ sol ayrışması ve insanların ya bunda bir sorun yok, biz böyle yaşarız demesine yol açan da bu, evet insanların siyasi görüşlerine ayrışabilir, bir sorun yok. Ama bizim odaklandığımız ve sorun oluşturduğumuz ve düşündüğümüz şey de duygusal siyasal kutuplaşma farklı bir şey. Siyasal duygusal kutuplaşma basitçe farklı parti taraftarlarının birbirlerini sevmemeleri, birbirleriyle yaşamak istememeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde genel olarak karşı tarafı ne kadar sevdiğine dair bir soruyla bunu çözüyorlar. Demokratları seviyor musun ya da cumhuriyetçileri seviyor musun diye soruyorlar ve zaman içerisinde bunun ayrıştığını görüyorlar. Gerçekten Amerikalılar birbirini sevmez hale gelmiş. Ama sevmemek de çok büyük bir sorun. Yani sevmeyebilirsiniz. Hepimiz herkesi sevmek zorunda da değiliz. Siyasi görüşten dolayı da sevmeyebilirsiniz ama biz bunun bir adım daha ilerisine geçmeye çalıştık. Bizim için kutuplaşma üç ayaktan oluşan bir olaya tekabül ediyor. Bunlardan birincisi bizim için çok önemli. Sosyal mesafe dediğimiz birlikte yaşama arzusu. Bu anketlerde sık sık sorulan evlenmesi, çocuğunuzun evlenmesini ister misiniz? Çocuğun oynamasını ister misiniz? Efendime söyleyeyim iş yapar mısınız gibi sorular sosyal mesafeyi ölçüyor. Komşu sorusu sosyal mesafeyi ölçüyor. Bu farklı parti taraftarları arasında sosyal mesafenin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu birinci ayak. İkinci ayak ahlaki üstünlük. Tanım gereği bazı parti taraftarları kendi parti taraftarlarını diğer parti taraftarlarından daha üstün görüyor. Bir takım sıfatları zeki, ahlaklı, çalışkan kendi parti taraftarlarına layık görürken öteki tarafı vatana zarar veren, kibirli, cahil gibi sıfatlarla özdeşleştiriyor. Ve bunu herkes herkese yapıyor. Yani bir parti taraftarları birilerini yapıyor değil. Herkes herkese yaptığı için de zaten birlikte yaşamakta zorlanıyoruz. Üçüncüsü ve bizim için çok çok önemli olan şey siyasi haklar. Bu iki olay yani insanlarla sosyal mesafe olması ve insanlara karşı ahlaklı üstünlük duyulması sonuçta neye dönüşüyor? Öteki tarafın haklarını kullanmasına izin vermemeye dönüşüyor siyasi haklar. Nedir bu? Yürüyüş yapabilme, gösteri yapabilme, aday olabilme, basın toplantısı yapabilme. Hatta ve hatta bu silsilede insanlar diğer tarafın telefonlarının dinlenmesini meşru görebiliyorlar. Bu üçü bireye geldiği zaman da demokrasi dediğimiz şeye zarar veriyor. Çünkü demokrasinin altında yatan şey birlikte yaşama arzusu. Kendinizden farklı olan kişilerle birlikte yaşayabiliyor musunuz? İşte biz de buna odaklanmaya çalıştık. Yani Türkiye'de kutuplaşma arttıkça ya da kutuplaşmanın yol açtığı en önemli sorunlardan biri olarak birlikte yaşama arzumuzun azaldığını göstermeye çalıştık ve buna karşı ne yapabiliriz diye de politikalar geliştirmeye çalışıyoruz.
Çok kıymetli bir araştırma gerçekten. Bütün bulguları birlikte, farklılıklarımızla birlikte oturup tartışmak önemli. Ben burada tabii araştırmanın eğitim boyutuna biraz eğilmek isterim. Bu noktada da ERG direktörü Işık'a sorumu yöneltmek istiyorum. Araştırmada eğitime dair bulgular da yer alıyor. En uzak hissedilen grubun kendi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim alabilmesi, ana dili Türkçe olmayanların ana dilinde eğitim alabilmesi, ülkenin en önemli sorunları arasında eğitimin nerede görüldüğü gibi farklı farklı bulgular var. Bize bunları değerlendirebilir misin?
Tabii ki çok teşekkürler tekrar bu program için. Yani öncelikle bu çalışmanın bizim için çok değerli olduğunu ben söylemek istiyorum. Çünkü eğitimde yer yer aslında kutuplaşmayı derinleştiren bir rol oynayabiliyor. Aynı zamanda da kutuplaşmadan etkilenen bir alan. Dolayısıyla eğitime de bu perspektiften bakıp eğitim yoluyla nasıl önüne geçebiliriz? Emre Hoca'nın bahsettiği ayrışmanın, bir arada yaşamdan uzaklaşmanın. Kutuplaşmanın eğitimi etkilediği alanlarda neler yapılabilir bunları düşünmeye teşvik ediyor araştırma bizi. Dolayısıyla ben de emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür edeyim. Tabii tüm bulguları etraflıca ele almak bu sürede çok mümkün olmayabilir ama birkaç noktanın altını çizerek başlayabilirim. Hatta belki böyle hani daha derin görüş ayrılıklarından ziyade ortaklık gözlemlenen bir iki konuyla başlayayım. Örneğin çocuklarının hak ettiği kadar iyi bir eğitim alamaması yüksek düzeyde kaygı duyulan, aileden birinin işsiz kalmasıyla, terör saldırısıyla benzer oranlarda kaygı uyandıran bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yanılmıyorsam katılımcıların %91'i için bu böyleydi. Tabii her partinin taraftarları açısından aynı düzeyde değil. Yani bu notu da düşmüş olayım. Hatta bir de başka bir parantez açayım. Şimdi hak ettikleri kadar iyi bir eğitim alamama kaygı duyulan durum ama hani bu iyi konusunda ne kadar ortaklaşılıyor, iyiden ne anlaşılıyor büyük olasılıkla farklı siyasal parti tabanlarına göre de bu farklılaşacaktır. Şimdi çalışmanın odağında doğrudan bu yok ama yine de bazı ipuçları da sunuyor bu farklılaşmaya dair. Belki fırsat olursa onlara da girme şansımız olur. Yine kısmen ortaklaşmadan bahsedebileceğimiz bir konu, eğitime Türkiye'nin en önemli sorunları arasında nasıl bir öncelik atfedildiği, kaçıncı sırada yer aldı. Burada 2017 çalışmasına da kısaca değineyim bir öncekine. Çok aslında yani benzerlikler de var oradaki sıralamayla, farklılıklar da var. Örneğin 2020 çalışmasında tabii Covid salgını 3. sıraya oturmuş durumda. Ama listelere baktığımızda ağırlıklı olarak aslında işsizlik, fiyatlardaki artış ve yoksulluğun hani ön planda olduğunu görüyoruz ve 2017'ye göre de daha yüksek oranlarda paylaşıldığını görüyoruz. Eğitim iki çalışmada 2017'de de 2020'de de 5. sırada yer alıyor en önemli sorunlar arasında. Şimdi ben burada yani 2017'de yanılmıyorsam %10'u katılımcıların bunu ifade ediyor. 2020'de %12'si. Şimdi bu benim birazcık hızlı bir değerlendirme yapıp böyle bir net bir yargıya varmaktan aslında kaçınacağım bir bulgu diyeyim. Yani Emre Hoca'nın da burada yorumunu duymak isterim fırsat olursa. Özellikle hani kaygılara dair soruyla birlikte okuyunca nasıl yorumlamalıyız ya da daha iyi anlamak için eğitime nasıl bir önem atfedildiğini ek ne sorular sormalıyız? Belki benim hani sonrası için bir sorum olabilir. Konuşmacı olarak soru sorma hakkımı kullandım. Koronavirüs tedbirleri diğer aslında böyle ortak eğilimler gördüğümüz bir alan. Şimdi diğer tedbirler için olduğu kadar yüksek değil belki ve parti tabanları arasında bir farklılaşma da görüyoruz ama 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı, okulların kapanması ve uzaktan eğitime geçiş büyük ölçüde desteklenen tedbirler olarak karşımıza çıkıyor. Benim burada özellikle dikkatimi çeken koronavirüsle mücadelenin hani hedefi ne olmalı sorusuna gelen yanıtlar. Burada tek bir seçim hakkı var yanılmıyorsam katılımcıların ve yine parti tabanları arasında az da olsa bir farklılaşma görüyoruz ama eğitime devam katılımcıların çok küçük bir bölümünün, %4'ünün ortalamada aslında seçtiği bir yanıt. Ama şunu da hatırlamak önemli, bu çalışmanın yapıldığı dönemde ani yani vaka sayılarında ani bir artış söz konusuydu. Henüz aşılar hayatımızda yoktu. Dolayısıyla hastalık ve ölümleri azaltma seçeneğinin baskın yanıt olarak çıkması da şaşırtıcı değil. Benim merak ettiğim aslında şimdi aşılama yaygınlaşıyorken ve okullar açıkken acaba bu soruya nasıl yanıtlar görürüz? Eğitime devam hala hani öncelikli bulunmuyorsa o zaman çözümü daha zor bir sorunla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Araştırmanın bize gösterdiği konu bazlı kutuplaşmaya da biraz gireyim istiyorum. Yani farklı siyasal parti taraftarları ve bunlarla örtüşen kimlikler arasında belirgin görüş ayrılıkları var. Örneğin ana dili Türkçe olmayanların ana dilinde eğitim alabilmesini destekleyenlerin onu farklı parti tabanlarına göre ciddi biçimde farklılaşıyor. Örneğin bu oran HDP tabanı için %91, AKP ve CHP tabanları için %32, İYİ Parti için %30 ve MHP tabanı için %21. Şimdi geçmişte çift dillilik ve eğitim tartışmalarını olabildiğince siyasal kutuplaşmanın etkisinden arındırmaya, çocuk hakları temelinde ele almaya çalıştığımız deneyimlerimiz oldu ERG'de ve başka sivil toplum örgütleriyle birlikte. Hani buradaki deneyimler ışığında şunu söyleyebilirim, buradaki bu taraftarlık ve karşıtlık nadiren çocukların üstün yararı ile ilgili. Oysa biliyoruz ki çoğu doğru pedagojik koşulları sağlarsak aslında çok dilli eğitim mümkün ve çocuğun yararına olan bir uygulama. Zorunlu din dersleri, genel olarak aslında din ve eğitim, bilimle çelişse dahi dinin doğru olması, annenin çalışmasından çocukların zarar görmesi gibi çeşitli bunlara dair sorular, sunulan değerler var ve bunlarda da yine parti tabanları arasında belirgin görüş ayrılıkları görüyoruz. Hepsi de eğitimle çok yakından ilişkili konular. Din ve eğitime dair belki şunu söyleyebilirim. Yine aslında çift dillilik alanında olduğu gibi yani çocuğun hakları temelinde tartışmamız gereken bir konuyken giderek hani tartışmanın zorlaştığı, belki işte o kutupların keskinleştiği bir konu. Ve bu görüş ayrılıkları ile ilgili genel olarak söyleyebileceğim veya görüş ayrılıkları demeyeyim, hani onun ötesinde kutuplaşmaya dair söyleyebileceğim, bu da eğitim alanında diyalog zemini oluşturmayı, ortak akıllı hareket etmeyi, işte çocuğun üstün yararını, çocuk haklarını merkeze koymayı, bunu yaparak tartışmayı ve çözümler üretmeyi de zorlaştıran bir durum deyip şimdilik durayım isterseniz.
Çok çok teşekkür ediyoruz Işık. Yankı yaptı. Tamam, sanıyorum şimdi yankı gidecektir. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hem senin sorunu, yani eğitimle ilgili bulguları, Emre hocamızın yorumunun ne olacağını, hem de kendi sorumuzu eklemek isterim program kapsamında. O da Türkiye toplumunda kutuplaşma ve bunun verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmak amaçlanıyor sonuçta bu araştırma ve sonrasındaki uygulamalarda. Türkiye'de insan hakları, sosyal uyum, ötekine saygının hakim olduğu bir ekosisteme, yeni bir ekosisteme katkı sağlamak için de sivil toplumu, akademiyi, medyayı ve siyasi partileri kutuplaşmayı azaltacak strateji ve araçlar uygulama konusunda da öneriler geliştirdiniz. Bu araçların da neler olduğunu ve bunlardan eğitim ekosisteminde nasıl yararlanabileceğimizi de paylaşabilirseniz çok sevinirim hocam.
Tabii. İki soruyu ayrı ayrı yanıtlayayım. Öncelikle sizin sorunuzdan başlayayım. Biz bu projenin başlangıcında dünyada ve Türkiye'de kutuplaşma konusunda uzman kişilerle bir tür çalıştay yaptık. Yani sadece kendi görüşümüze bağlı kalmayalım, başkaları ne düşünüyor değil mi? Ve bunu bir küresel boyutta ölçmeye çalışalım dedik ve daha sonra bu tartışmayı ben bir iki yazıda da özetlemeye çalıştım. Şimdi şöyle bir şey var. Kutuplaşmanın farklı farklı sebepleri var. Bunlardan bir tanesi tabii ki makro düzeyde, yani küresel anlamda yaşadığımız krizler vesaire vesaire, bütün bunlar kutuplaşmayı arttırıyor. Burada pandemiden bahsedebiliriz, başka şeyler, ekonomik krizden, göç krizden bahsedebiliriz. Bunlar makro değişken. Ülke bazında bazı değişkenler var. Ülkenin yönetişim biçimi. Burada açıkça söylemek lazım. Başkanlık sistemi ya da dar bölge seçim sistemi vesaire, bunlar kutuplaşmayı arttırıyor ve bunları zaten biliyoruz. Orta düzeyde sorunlar var. Bu orta düzey dediğimiz şey, insanları bir araya getirecek yatay örgütlerin olmaması, ara bulucu olabilecek orta saha dediğimiz örgütlerin olmaması, sivil toplumun bu açıdan zayıflaması, ki Alexis de Tocqueville'den beri bunun ne önemli olduğunu biliyoruz sivil toplum kuruluşlarına. Medyanın siyasallaşmış olması, partisanlaşmış olması, yani onun medyası ve bunun medyası diye bir ayrışma olması başka bir sorun. Ve sosyal medya. Sosyal medya bunu çok çok zorlaştıran bir şey. Yani hepimiz yankı odalarında yaşıyoruz. Sosyal medya platformları bunu kolaylaştırıyor. Dezenformasyon ve mezenformasyon kolaylıkla yayılmasını sağlıyor ve düşmanlaştırıyor. Bütün bunlar da orta düzeyde. En alt düzeyde bizim müdahale sorun olarak gördüğümüz şey bireylerin donanımsız olması. Bir, farkındalık. Yani kutuplaşmanın varlığından haberdar olmama. İki, rahatsız olmama. Üç, kendi kutuplaştırıcı davranışlarını yok sayma. Önemli şeylerden biri. Yaşadığımız belirsizlik ortamında kutuplaşma aslında birey için iyi bir tercih. Yani karmaşık sorulara karmaşık yanıtlar vermek yerine liderini takip etmek en iyi şeylerden bir tanesi oluyor. Bizim klasik örneklerimizden bir tanesi referandum kötü bir şeydi. Çünkü referandum İki seçeneğindir. Evet ya da hayır. Dolayısıyla siz nüansları göremezsiniz. Siyah ya da beyazı tercih etmek zorunda kalırsınız. Bir adım sonra da beyazdan nefret etmeye başlarsınız beyazı tercih ettiği için. Bu referandumlar sadece fiziki olmak zorunda değil. Aynı zamanda gündelik referandumlar dediğimiz bir takım referandumlar da var. Sosyal medyadaki tartışmalar referandumlar. Bizim medya okuryazarlığımızın düşük olması da önemli bir şey. Türkiye'de medya okuryazarlığı, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt edebilme kapasitesi son derece düşük. Tıpkı eleştirel düşüncenin de düşük olduğu gibi. Burada çok ilginç bir şey var. Başka konularda tartışıyoruz. Eğitimin özgürleştirici olmasını bekliyoruz. Daha yüksek eğitimlerin daha liberal düşüncelere sahip olmasını bekliyoruz ama tam tersi de çalışabiliyor. Belli bir eğitim sistemi indoktrinasyonu kolaylaştırıyor. Yani beyin yıkamaya yarayan bir eğitim sistemi de olabilir. Sorgulamayı öğretmek yani. Dolayısıyla zaten insanların formasyon yıllarında, yani 15-25 yaş diyelim, edindikleri bilgi geri kalan dünyaya bakış açılarını belirliyor. Orada çok yüksek bir doktrinasyondan geçmişse, eleştirel düşünceyi edinememişse 25-26 yaşından sonra karşısına çıkan fikirleri absorbe etmesi mümkün değil. Dolayısıyla aslında kutuplaşmanın temelleri ilkokulda, ortaokulda atılıyor ve hatta ötekileştirmenin temelleri de orada atıyor. Çünkü okullardaki ayrımcılık pratiklerini biliyoruz. Dolayısıyla farklı farklı düzeyde müdahalelerde olabilir. Makro yok, kadere bırakacağız. Yani pandemi ne zaman geçer, kriz ne zaman gelir, onlar ayrı bir şey. Ülke düzeyinde yönetişimle ilgili sorunlar kolay kolay değişecek değil, siyasetçilerin iradesini gerektiriyor. Burada da sorun şu, siyasetçiler bundan kâr çıkıyorlar zaten. Yani kutuplaşmış bir ortamı yönetmek, kutuplaşmış bir ortamda siyaset yapmak siyasetçi için kolay çünkü nüansları anlatmak zorunda değil. Detaylı projeler geliştirmek zorunda değil. Yapması gereken şey plebisit. Arkamda mısınız, değil misiniz? Ve kimlik politikaları üzerinden yürümesi. Bu kutuplaştırıcı dili de kolaylaştırıyor. Kutuplaştırıcı dili kullanmanın bir cezası yok çünkü herkes kutuplaştırıyor. Kimse yadırgamıyor. Orta düzeye geldiğimizde sivil toplumun güçlenmesi gerekiyor. Aradaki sivil toplumun güçlenmesi gerekiyor ve partizan olmayan yaklaşımların gelmesi gerekiyor. Burada bir handikapımız var. Yani son dönemde Türkiye'de sivil toplum, zaten çok gelişmiş bir sivil toplumumuz yok, zeminini kaybetmiş durumda, kaynaklarını kaybetmiş durumda. Ama bu da önemli bir şey. Belki başka bir tartışma gerektirecek ama kendi kendini fonlayabilen, kendisini döndürebilen, otonomisine sahip sivil toplum kuruluşu zaten Türkiye'de çok fazla değildi. Baktığın zaman sivil toplum kuruluşlarının derinliği çok az.
Burada olabilecek müdahalelerden bir tanesi sivil toplumun gelişmesi. Türkiye'de zaten çok kuvvetli bir sivil toplum yoktu. Yıllardır sığınan bahsediyorduk. Sivil toplum kuruluşları son dönemde gittikçe güçlerini kaybettiler. Burada kendi kendisini finanse edebilen, kendi faaliyetlerini sürdürebilen sivil toplum kuruluş sayısının artması gerekiyor. Bu da tabii ki vatandaşların da bu sürece dahil olmanı gerektiriyor. Medyanın bu konuda çeşitliliği ön plana çıkarması gerekiyor. Şu anda her kampın kendisine ait bir medyası var. Bir kendi medya ekosistemi var. Bu ekosistemlerin arasında yer alan platform diyebileceğimiz, farklı görüşlere yer veren, ötekinin sesine yer veren sayının artması gerekiyor. Bunlar da büyük bir zaaf ve sosyal medya konusunda da ciddi bir regülasyona ihtiyaç var. Şimdi burada regülasyon deyince aklımıza gelen her şey devletin müdahale edip özgürlüğü kısıtlaması. Burada ondan bahsetmiyoruz. Platformların çalışma biçimleri kutuplaşmayı pekiştiren, çatışmayı kışkırtan bir şey. Ve bunu da kar amaçlı yapıyorlar. Küresel düzeyde zaten bu konuda pazarlıklar var. Küresel düzeyde zaten bunlar konuşuluyor ama ülkemizde de platformları bu konuda ıslah edebilmek için bazı girişimler gerekiyor. Ama bunun yasaklamadan geçmemesi gerekiyor. Sadece son bir yıldaki kazanımlar bile küresel olarak Türkiye'de önemli yankılar olabilir. Türkiye'de de bunların yapılması gerekiyor. Yani platformlar dediğimizde sadece sosyal medya platformları değil, web sayfaları var, klik avcılığı yapan internet siteleri var. Onların da cezalandırılması gerekiyor belki ama bu ceza devleti korumak için değil, vatandaşı korumak için olması gerekiyor. Vatandaş düzeyinde iki tür iyileşme yapılabilir. Bunlardan bir tanesi vatandaşın kendi adına yapabilecekleri. Şu anda bizim sahada ziyaretler yapıyoruz. Sadece anketle kalmadık. Belki yeri geldi anlatırız. Başka araçlar da geliştirdik ama şu aşamada biz ülkenin çeşitli yerlerine gidip insanlarla bütün gün geçirip konuşuyoruz. Kutuplaştırıyor muyuz? Nasıl? Ne kadar kutuplaştırıyoruz? Biz bu işe ne kadar dahiliz? Demek bile açıkçası kutuplaştırmamaya yönelik bir adım olarak geliyor. Farkına varmak. Bunu çok ciddi bir şekilde yaşadık. Biz bu Türkiye'de ilk kutuplaşma araştırması yaptığımızda kutuplaşma yok yanıt aldık. Her taraftan. Özellikle belli bir tarafta ama şu anda en azından kutuplaşmanın var olduğunda uzlaşmış durumdayız. Sadece müsebbibi kim? Onun üzerine karşılıklı suçlamalar geliyor. Her taraf bir diğerini kutuplaştırmakla suçluyor. Bu bile bir kazanım. Yani kutuplaşmanın kötü bir şey olduğunu. Bireyin bunda kusuru olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Bu bir öz düşünürsellik dediğimiz mesele. Ya ben ne yapıyorum? Kutuplaştırıcı kelimeler kullanıyor muyum? Ya da kutuplaştırıcı tavırların var mı? Ya da bahsettiğimiz tuzakların yankı odası ya da suskunluk sarmalı gibi tuzakların içine düşüyor muyum? Önceki bu tuzakların farkına varmak gerekiyor. Sonra da bununla mücadele etmek gerekiyor. Bir de genel olarak medya okuryazarlığını, eleştirel bakış açısını öğrenmemiz gerekiyor. Biz başka çabalarımızla bunu yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara enformasyon hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. İnfodemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz ama bizim çaba harcamız lazım. Çok eğitimli o insan olduğu bir ortamda dahi doğrulama kuruluşlarının ziyaret edilmediğini görebiliyoruz. Kimse doğrulama kuruluşlarına bakmamış ya da Google'un imaj arama önerilerinin çıktığı zaman tersine arama yapma işini kullanmayan çok sayıda insan var, farkında bile değil nasıl yapabileceğini. Böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu bile farkında değil. Ve burada en önemli şeylerden biri de bir sınıfsallık var. Başka faktörler de devreye giriyor. Daha düşük sosyoekonomik statüden gelenler, yaşlı insanlar ve kadınlar buna daha fazla maruz kalıyorlar. Daha fazla tehdit altındalar. Oralarda güçlendirme yapmamız gerekiyor. Yani toplumsal bir tehdit olarak algıladıktan sonra bazılarımızın o toplumsal tehdide daha fazla maruz kaldığımızın farkında olmak gerekiyor, yapılabilecek şeylerden biri. Çok uzatmadan bir cümleyle belki şey vereyim, bu eğitim meselesine vereyim. Bizim araştırma çalışması odaklandığımız şeylerden biri sadece ayrışmalar değil de buluştuğumuz yerleri de keşfetmeye çalıştık. Buluştuğumuz şeylerden biri de çocuğumuz için olan kaygımız. Çok insani bir kaygı. Yani insanların o ideolojik kalıplardan, siyasi kalıplardan soyunduğu ve benim çocuğumla onun çocuğunun sorunlarının denk olduğunu kabul edebileceği varsayımlar çıkıyoruz. Şimdi burada birinci nokta, genel olarak ötekileşme orada başlıyor. İnsanlar kendi çocukların haklarıyla başkasının çocuklarının ya da ötekinin haklarını, çocuğun haklarını denk görmüyorlar. Kendi çocuklarını daha ayrımcılık bir yere koyuyorlar. Ayrımcılık bu. Bunu defalarca biz sahada da birebir gördük. Yani onu çocuk olarak kabul etmeyen meselesi. Ama hak bazlı bir bakış açısında her çocuğun iyi bir eğitim alması konusunda bir arzu olabilir. Empati kurulabilir. Biz bunu iki konuda daha yaptık. Bunlardan bir tanesi burada değinildi. Koronavirüs konusuydu. Çünkü koronavirüs kimliği sormuyor insanlar hasta ederken. Biz bunu ortaya koyabildiğimiz için mutlu olduk. Çünkü çok kutuplaşan bir şeydir bu Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin. Koronavirüs tedbirleri konusunda da bir uzlaşma vardı. Biraz partisan farklılaşma. Ve üçüncüsü bence en önemlisi kadına yönelik şiddet. Yani Türkiye'de insanların %80'inden fazlası kadına yönelik şiddet olduğu konusunda hemfikir. Bu partiler arasında minör farklar var. Yani ideolojiyle açıklayabileceğimiz farklar var. Onları da açıklayabiliyoruz. O konuda da bir makale yazdım. Sorunun teşhisinde aynı yerdeyiz. Nerede ayrışıyoruz? Sorumlusu kim ve nasıl çözeriz de? Üçünde de aynı şey var. Eğitimde de aynı sorun algoritma veriyor. Sorunda bir aradayız. Kim çözecek? Sen çöz. Ben çözemem. Kadın yönelik şiddette de öyle. Kadın yönelik şiddette %80'desiniz. Hiçbir partiden farklılık görmüyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'nden farklılığa geldiğiniz zaman partiler arası farklar korkunç. Yani farklılaşma orada başlıyor. Kadın yönelik şiddeti inkarda bir sorun yok. Kadın yönelik şiddete çözüm olacak İstanbul Sözleşmesi'nde haberdarlıkta sorun var. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Yani iyice siyasallaşmış bir ortam. Bizim meselemiz bu. Yani akılla tartışarak çözebileceğimiz sorunları partisan gözlüklerle yaklaştığımız zaman çözüm varmış gibi gözüküyor. Oysa çözüm yok. Sadece biraz önce bahsettiğim referandumlarından bir tanesini daha yapıyorsunuz. Ben İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyım. Buyurun referandumda oy kullandım. Dolayısıyla ortaklıkları ön plana çıkarmak, ihtiyaçlarımızdaki ortaklığı göstermek. Ama burada da hala ülkemizde hak bazlı bakış açısının olmadığını da görebiliyoruz. Bu da başka bir engel olarak önümüze çıkıyor. Kimlik bazlı, benim hakkım onun hakkından daha haktır diyen bir bakış açısına ne yazık ki sahipse o da kurulması gereken bir unsur.
Evet, bütün bunları oturup ayrıca çok derinlemesine tartışabilmeyi çok çok isterdik hakikaten. Buradan hani bu yine eğitim bulgularına girmişken bulgulardan bir tanesi 2020 araştırmasında katılanların %67'sinin çocuklarımın çocuklarıyla arkadaşlık etmesini istemediğini söylemesi. Yani arkadaşlık dahi istemiyor ve %35'i kendi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim alabilmesini ifadesine katılmıyor. Işık, burada tekrar sana dönmek isterim. Kendi ihtiyaç, yani bütün bunu düşününce eğitimin bir arada barış içinde yaşamaya katkı sağlaması, dolayısıyla var olan tablonun, Emre Hoca'nın bizlere anlattığı tablonun değişiminde rol oynaması için hangi aktörlere ne gibi adımlar atmak düşüyor sence?
Çok teşekkürler. Ya bu iki söylediğim bulgu benim de çok çarpıcı bulduğum araştırmada da aslında altı çizilen bulgular. Özellikle bu mesela işte katılımcıların %35'inin hani kendilerini en uzak hissettikleri parti taraftarlarının kendi ihtiyaçlarına uygun eğitim alabilmesine karşı çıkması aslında bir yandan da şeyin bu duygusal siyasal kutuplaşmanın ötekileştirmeye nasıl dönüştüğüne de bir örnek olarak gösteriliyor. Ya bu ötekileştirme meselesi de aslında. Yani şimdi bir yandan böyle salgın dönemini düşününce, yakın dönemde yaşadığımız afetleri düşününce böyle bir yandan yeni dayanışma şekilleri var, genişleyen dayanışma ağları var. Böyle bir yandan böyle hani umutlandığımız şeyler de var ama bir yandan yine son yıllara baktığımızda belki bu araştırma bulgularını hani paralel ben anmak istedim. İşte etnik köken, din, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, mültecilik, yaş ve benzer nedenlerle birçok grubun aslında ötekileştirme ve nefret söylemine maruz kaldığı da bunun da arttığı bir yandan bir dönemdeyiz. Ve araştırmada da bazı kimlik grupları sistematik olarak ayrımcılığa uğradığını, dışlanmayla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Bu zaten senin verdiğin örneklerle de örtüşüyor Burcu. Bu işte katılanların %67'nin çocuğunun hani diğer en uzak hissettiği parti taraftarlarının çocuklarıyla arkadaşlık etmemesini tercih etmesi de bu arada pratikte böyle olmayabilir ama bu görüşü paylaşmakta herhangi bir çekince olmaması da aslında çok yine çarpıcı bir bulgu. Bunlar böyle bir arada yaşama dair, bir arada yaşama arzusuna dair tedirgin edici bulgular. Ve yani şeyi de söyleyeyim belki eğitim özelinde biraz daha konuşmadan önce. Yani Emre Hoca'nın söylediği gibi bir yandan hiçbirimiz de muaf değiliz. Kişiler olarak, içinde bulunduğumuz kurumlar olarak. Yani biz nasıl etkiliyoruz, nasıl etkileniyoruz? Karşımıza çıkan bilgilere ne kadar eleştirel yaklaşıyoruz, ne zaman hani kimin söylediği aslında söylenenden daha ön planda oluyor biz görüşlerimizi geliştirirken ve paylaşırken bu farkındalık çok önemli. Dolayısıyla yani çalışma bence bu açıdan da yine çok kıymetli. Şimdi eğitim alanında da tabii daha böyle aslında belki en temel uzlaşı alanı eğitimin amaçları diyebiliriz. Bu yeni bir ihtiyaç değil, uzun yıllardır ERG'nin de altını çizdiği bir ihtiyaç. Yani Türkiye'de aslında belli alanlarda reformlardan önce belki eğitimin amaçlarında bir toplumsal mutabakat ihtiyacı var. Ve bunun yansımalarını daha sonra görmek gerekiyor. Tabii ki işte bu hani mevzuatından eğitimin içeriğine, yöntemine, okul iklimine hani nasıl daha kapsayıcı ve eşitlikçi kılacağız bizim temel sorumuz ve bu kutuplaşmayla da doğrudan ilişkili. 2018 seçimlerinden önce ERG'nin bir çağrısı olmuştu. Ben bu vesileyle biraz onu da hatırlatmak istiyorum. Çünkü orada da dikkat çekilen aslında bu toplumsal mutabakat ve siyasi uzlaşı ihtiyacıydı. Eğitimin amacı ve içeriğinde. İşte kararların ne oranda merkezde, ne oranda yerelde alınacağı, kaynakların nasıl dağıtılacağı gibi aslında çok temel alanlarda bir hani, tam anlamıyla bir uzlaşıdan bahsedemiyoruz Türkiye'de. Ve bir takım öneriler de geliştirilmişti. Ben birazcık böyle hani onlardan da bahsetmek istiyorum. Örneğin hani Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkide kamunun tüm aktörlere eşit durması, bu güven ortamını hissettirmesi önerilerden biriydi. Türkiye'deki tüm çocukların iyi olma halini önceliklendiren ilk aslında sivil, bütünsel ve çoğulcu eğitim kanununun hazırlanması yine önerilerden biriydi. Bunlar hep aslında o süreç içinde mutabakat arayışının olacağı çalışmalar. İşte anayasada eğitimin amaçlarına çocuk hakları sözleşmesiyle uyumlu biçimde yer verilmesi yine diğer önerilerden biriydi. Burada çok da şey yapmadan aslında bir eleştirel düşünmeyle ilgili, yani Emre Hoca da çok altını çizdiği için onu ben de hani bizim deneyimlerimiz doğrultusunda tekrarlamak istedim. ERG'nin aslında kuruluşunda öncelik olarak belirlediği sayılı alandan biri eleştirel düşünme. Hatta ilk çalışma çok değerli hocalarımız İpek Gürkaynak, Sami Gülgöz ve Füsun Üstel'in yazarlığını üstlendiği bir kitapçıkla başladı ve yıllar içinde de çok farklı şekiller alarak öğretmenlerle de yakın çalışmayı içerecek biçimde kurgulandı ve bizim de gördüğümüz en kritik müdahale alanlarından biri ve bu alanda gerçekten hani yapılan çalışmalar da var. Onları nasıl çoğaltabiliriz, yaygınlaştırabiliriz, derinleştirebiliriz bu araştırmanın bulguları ışığında bizim için bence önemli bir soru. Şeyi söyleyebilirim bir de, yani bütün bu çerçeve ve ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler arasında önümüzde Aralık ayının başında, yanılmıyorsam 1-3 Aralık'ta Milli Eğitim Şurası var 7 yıl aradan sonra. Şimdi şura bir karar alma mekanizması olarak, işte katılım ya da yönetişim mekanizması olarak aslında tartışılacak çok tarafı olan bir yandan bir müessese. geçmiş yıllarda da biz hani tanık olduk, kimi açılardan eleştirdik, raporlarımızda yer verdik. Sanırım bu şura için de çok kritik olacak aslında. Çünkü tam da bu mutabakat arayışı için hani uygun bir ortam. Yani Aralık ayında düzenlenecek olan şura ne kadar katılımcı bir şekilde kurgulanacak? Şurada farklı sesleri ne kadar duyacağız? Farklı sesler birbirini ne kadar duyacak? Tartışmalar nasıl bir ortamda gerçekleşecek? Bu sesler tavsiyelere nasıl yansıyacak? Böyle bir fırsat var ve bu fırsatı da bu açıdan iyi değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak şeyi söyleyebilirim. Yani Emre Hoca'nın da yine altını çizdiği bu ortaklaşma, yani ortak kaygı, çocukların hak ettikleri kadar iyi bir eğitim alamaması meselesi tam da bence hani üzerinde derinleşip belki çalışmaların daha hani hızlanmasına yardımcı olabilecek bir bulgu bizim için de. Teşekkürler.
Çok çok teşekkürler Işık, hakikaten hem bu değerli katkın için hem de şura hatırlatman için. Çünkü önemli bir tartışma alanı olacaktır orası. Gerek toplantıya katılanlar, gerek toplantıdan kamuoyuna yansıyanlar bakımından. Ben şimdi süremiz maalesef çok dar. Son sorumu Emre Hoca'ya, ekip arkadaşlarımızdan gelen bir soruyu yöneltmek istiyorum. Bu yıl biz her yıl eğitimde iyi örnekler konferansı da yapıyoruz biliyorsunuz hocam ve bu yıl konumuz da görevimiz oyundu. Biliyoruz ki sizler de kutuplaşmanın daha iyi anlaşılması için oyun da geliştiriyorsunuz, geliştirdiniz. Son olarak bize bu oyunlardan bahsedebilir misiniz? Belki pratikte uygulamak isteyenler ya da bu oyunlara nasıl erişebileceğini merak eden izleyicimiz olabilir. Onun arkasından da kapatırız sohbetimizi.
Bizim projemizin çıktığından bir tanesi bir online şehir içi eğitim aracı geliştirmek. Yani işte bu turkuazlapsaha.org sitesinde olan bir eğitim. 6 modülden oluşuyor. Temel konulara teker teker değiniyor. Okuma listesi var, quizler var. Sonunda da bizim verdiğimiz bir sertifikaya kavuşabiliyor. Bu işte bazı şeyleri yaptıkça puan alıyorsunuz, kart alıyorsunuz vesaire. Bu bir oyunlaştırılmış bir platform olarak duruyor. Bunu da açık kaynak olarak biz erişime açmış durumdayız. Oyunlara gelince biz bu işi biraz daha net gösterebilmek için 3 tane oyun geliştirdik. Bunlardan 2 tanesi hazır ve erişiliyor başına itibaren. Bunlardan bir tanesi Fanus oyunu. Aynı turkuazlapsaha.org gittiğinizde zaten görüyorsunuz. Bu Fanus oyununda en fazla siyaset konuştuğunuz insanların birbirleriyle ne kadar hemfikir olduklarına yolu çıkarak ne kadar dar bir fanusta ya da ne kadar geniş bir ortamda yaşadığınızı görebiliyorsunuz. Farklı görüşlere yer veriyor musunuz? Siyaset tartışırken farklı insanların görüşünü duyabiliyor musunuz? Onu göstermeye çalıştık. İkincisi de tahmin oyunu, o biraz daha neşeli. Belli konularda insanların diğer parti taraftarlarının ne düşündüğünü tahmin etmesini istiyoruz. Örneğin bir parti seçiyorsunuz, o parti taraftarları yüzde kaçı Kanal İstanbul destekliyor diyorsunuz ve bir tahmin yapıyorsunuz. Sonuçta da tahmininizin ne kadar doğru olduğunu görüyorsunuz. Son oyunumuz henüz hazırlanmakta ama bitecek diyelim. O oyunda da bir sabah kalkıyorsunuz bir karakter olarak ve bakalım kutuplaştırıyor musunuz, kutuplaştırmıyor musunuz onu görüyorsunuz. Yani belli kararlarınızla ülkedeki kutuplaşmaya ya da dünyadaki kutuplaşmaya ne kadar katkıda bulunuyorsunuz, onu görüyorsunuz. Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz. Açıkçası şu ana kadar oyunu oynayanlar keyif aldıklarını söylediler. Çok şey öğrendiklerini söylediler. Ama daha yol var. Yani derdimizi anlatmak için daha fazla oyuna ihtiyacımız var. Bunun iyi örneklerini dünyada görebiliyoruz. Konferansta da çok güzel örnekler gördük ama bizim daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha fazla oyunun olması gerekiyor. Ve bu da başka bir şey getiriyor. Başından beri yapmaya çalıştığımız şey şu: biz sosyal bilimciler olarak durum tespitiyle mi yetineceğiz yoksa müdahalede mi bulunacağız? Müdahalede bulunduğumuz zaman nasıl bir müdahalede bulunacağız? Didaktik, üstten bakar, bu böyledir diyen amfide ders mi yapacağız? Yoksa biraz daha neşeli, biraz daha eşitlikçi bir şekilde insanları eğlendirerek mi öğretmeye çalışacağız? Bunu da öğrenmemize yol açıyor. Tabii ki bizim önümüzde çok fazla yok.
Çok kıymetli oldu hocam. Ben duymuştum ama hani sizden dinlemek de ayrıca önemli oldu. Farkındalığı güçlendirici oyunlar olduğunu düşünüyorum. Belki bu vesileyle de hali hazırda benzer ya da farklı ama bu kutuplaşmaya farkındalığı arttırıcı ya da işte önleyici uygulamalar olan varsa da Turquoise Lab sayfasından sizinle paylaşabilirler.
Evet, çok iyi.
Orada da birikmiş olabilir. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bugün Eğitim 360'ta kutuplaşma araştırmasını, sonuçlarını, eğitime yansımalarını, olası etkilerini konuştuk iki değerli konuğumuzla. Ben konuklarımız Işık Tüzün ve Emre Erdoğan'a tekrar teşekkür ediyorum. 15 gün sonra Eğitim 360 programında başka bir konuyla yeniden buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.